Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama başlıyor.
Değerli dinleyenler, Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama ile sizlerleyiz. Önce gündemden öne çıkan konu başlıklarını aktaracağız, ardından detaylarla devam edeceğiz. Göçmen krizi hala çözülemiyor. Yüzlerce Suriyeli Türkiye'den Almanya'ya gitmek için yollara koyuldu. Ege'de ise yeni bir facia yaşandı. 22 kaçak göçmen hayatını kaybetti. Avrupa Birliği ülkeleri ise hala beklemedi. Dün bir araya gelen İçişleri Bakanları sığınmacıların paylaşımı konusunda anlaşmaya varamadı. Almanya'nın mültecilere yönelik uygulamaya koyduğu sınır kontrolü kararı domino etkisi yarattı. Avusturya ve Slovakya'da sınır kontrollerine başlıyor. Avrupa'nın göçmenlerle mücadelesi ve sınır kontrollerini Avrupa Birliği uzmanı Dr. Can Baydaroğlu'la konuştuk. Ayrıntılar birazdan. Göçmen krizinin ardından IŞİD'le mücadele sürecine göz atacağız. ABD, Rusya ve Türkiye'den yeni açıklamalar var. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası toplumu jeopolitik hırsları bir kenara bırakmaya davet etti. Putin, terörle mücadelede uluslararası toplumun güçlerini birleştirmeliyiz dedi. ABD ise Suriye konusunda geri adım atmıyor. IŞİD karşıtı koalisyon koordinatörü General John Allen, Suriye'de kalıcı bir çözüm için Devlet Başkanı Beşar Esad'ın gitmesi gerektiğini söyledi. Türkiye ise IŞİD'e yönelik mücadele konusunda Batı'ya ortak hareket etme çağrısında bulundu. Kudüs'te Mescid-i Aksa'daki gerilim devam ediyor. İsrail askerleri bugün de Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermilerle müdahale etti. Türkiye'nin tepkisi ise sert. İsrail ateşle oynuyor açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile görüştü. Birleşmiş Milletleri Kudüs'teki ihlallere karşı harekete geçmeye davet etti. Günün öne çıkan başlıklarını aktardık. Şimdi detaylar. Dünya Panorama, dünyanın gündeminden düşmeyen göçmen krizine yönelik haberlerle başlıyor. Avrupa, göçmen krizine yönelik yeni adımlar atmaya çalışırken Ege'de bir göçmen faciası daha yaşandı. Muğla'nın Datça ilçesiyle Yunanistan'ın İstanköy adası arasındaki uluslararası sularda çok sayıda göçmeni taşıyan ahşap tekne battı. Olayda ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk 22 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla göçmense kurtarıldı. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaysa kaçak yollarla Yunan adalarına gitmek isterken bindikleri botun batması sonucu Suriyeli kaçak göçmenlerden ikisi yaşamını yitirdi, 11 kişi ise kurtarıldı. Her gün bir facia yaşanırken Avrupa ise hala beklemedi. Avrupa Birliği İçişleri Bakanları göçmen sorununa çözüm aramak için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Toplantıdan 160 bin sığınmacının kabul edilmesi kararı çıktı. Ancak hangi ülkenin ne kadar sığınmacı alacağı, sığınmacıların statüsüyle iade süreçleri gibi konular henüz netleşmiş değil. Ayrıca güvenli ülke sınıfına sokulması önerilen Türkiye liste dışında bırakıldı. Bu da Türkiye'den giden sığınmacıların yapacağı başvuruların diğer ülkelerden yapılanlarla eş tutulacağı anlamına geliyor. Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkenin İçişleri Bakanları 8 Ekim'de tekrar bir araya gelecek. Bu görüşmede sorunla ilgili nihai bir anlaşmaya varılması bekleniyor. Avrupa sığınmacılara kapılarını açmak konusunda temkinli yaklaşımını sürdürürken Türkiye'deki Suriyeliler yollara koyuldu. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir başta olmak üzere çeşitli illerde yaşayan 250 Suriyeli Almanya'ya ulaşmak için Edirne'ye gitti. Jandarma ve polis kent girişlerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Suriyeli mülteciler Pazar Kule sınır kapısına yürümek istedi. Polis mültecilere izin vermedi. Geri gönderilmek istenen Suriyeliler otogarda oturma eylemi yaptı. İkna edilen bazı mülteciler İstanbul'a geri gönderildi. Öte yandan yaklaşık 800 Suriyeli TEM otoyolundan yürüyerek Edirne'ye girmeye çalıştı. Mültecilerin önünü polis ve jandarma kesti. Almanya'nın sınır kontrolü kararı domino etkisi yarattı. Avusturya ve Slovakya'da sınır kontrollerine başlıyor. Avusturya İçişleri Bakanı Almanya örneğinde olduğu gibi Macaristan sınırında kontrollere başlayacaklarını açıkladı. Avusturya hükümeti sığınmacı kriziyle baş etmek için orduyu da görevlendirdi. 2200 asker sınır kontrollerine yardımcı olacak. Slovakya İçişleri Bakanlığı da Avusturya ve Macaristan sınırında kontrollere başlayacaklarını duyurdu. Polonya hükümeti de güvenlik durumu gerektirdiği takdirde sınır güvenlik kontrollerine başlayabileceklerini açıkladı. Avusturya ve Slovakya'nın sınır kontrollerine başlaması üzerine Macaristan ise Sırbistan sınırını kapattı. Peki Almanya ile başlayan sınır kontrolü uygulamasının yasal dayanağı nedir? Almanya mültecilere ve diğer Avrupa Birliği ülkelerine ne mesaj vermeye çalışıyor? Bu soruları Avrupa Birliği uzmanı Dr. Can Maldarol'a yönelttik. Almanya'nın kamu düzeninin bozulma tehdidi olması nedeniyle sınır kontrolüne başladığının altını çizen Baydarol, Avrupa Birliği'nin 80'li yılların Avrupa'sına geri dönmüş bir görüntü sergilediğini söyledi.
Şimdi burada tabii Schengen alanında özel bazı baştan itibaren kurallar var. Almanya'da buna dayanıyor. Yani 10 gün için kamu düzeninin bozulma tehdidi olması halinde bu tür bir askıya alma operasyonu olabilir şeklinde. Fakat bunu tabii 2 ay sürede yapabiliyorlar. Daha sonra da Avrupa Komisyonu'nun devreye girmesi gerekiyor. Yani aslında temelde bir yasal dayanak var. Ve şu anda bu kontrol dışı göçmen akınıyla karşı karşıya kaldıkları için de normal Avrupa vatandaşlarında bir Schengen vizesi olanlara değil ama özellikle vizesi olmayanların dolaşımına ciddi bir engel getirmek ve bir anlamda da sanki eski ulus devletlerin sınır kontrollerini yaptığı 80'li yılların Avrupa'sına geri dönmek gibi bir görüntü veriyorlar.
Avrupa Birliği İçişleri Bakanlarının dün bir araya geldiğini ve sığınmacıların paylaşımı konusunda anlaşmaya varamadığını hatırlatan Avrupa Birliği uzmanı Baydarol, Avrupa Birliği içinde önemli bir çatırdama var dedi.
Dün gördük ki önemli bir çatırdama var Avrupa Birliği içinde. Bazı ülkeler kesinlikle bu kota dağıtımına ve kendi ülkelerine mülteci girişine izin vermemeye son derece de sert şekilde muhalefet ediyorlar. Ama tabii Almanya bu direncini devam ettirecektir diye düşünüyorum.
Avrupa'nın aldığı önlemlerle caydırıcı olmaya çalıştığına dikkat çeken Can Baydarol mültecilere bize de girişiniz yok mesajı vermeye çalıştıklarını ifade etti.
İşte bugün de gördük yine maalesef yine Ege'de bir facia yaşandı. Bu bir anlamda da caydırıcı olmaya çalışıyorlar. Yani gelen mültecilerin bize de girişiniz yok mesajını vermeye çalışıyor aslında Avrupa. Ama tabii bu engeller de çok da engelleyici olarak gözükmüyor. Şu anda da Sırbistan'ı güvenli bölge ilan etmek suretiyle de mülteciler için bir noktada Sırbistan'ı bir yeni kamp yeri veya yeni sığınma yeri olarak da gösterdikleri anlaşılıyor.
Avrupa Birliği uzmanı Dr. Can Baydarol, sığınmacılar Türkiye'de mutlu olmadığı için Avrupa'ya göç ediyor iddialarını da değerlendirdi.
Türkiye'de de şu anda malum inanılmaz bir belirsizlik algısı siyasi platformda. Öteki tarafta artan terör ekonomide giderek bozulduğu bir durum var. Yani şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi vatandaşları ne kadar ekonomik olarak rahat yaşayabiliyor veya belli güvencelere sahip bu tartışılırken Suriyeli mültecilere Türk vatandaşlarının önüne geçecek hakların verilmesini herhalde çok da mantıklı görmemek lazım. Öteki tarafta yani işte 800 bin mülteci alacağını hatta bunu 1 milyona çıkartabileceğini açıklayan Almanya'ya karşı şu anda Türkiye'nin sınırlarını geçen acaba kaç tane Suriyeli var? Bunun da hesabını yapmak gerekiyor. Herhalde bu konuşmayı, bu değerlendirmeyi yapmadan önce.
Baydarol, Avrupa'da Schengen uygulamasının yasa dışı göç nedeniyle askıya alınmasının Türkiye'de de vize alımı konusunda önemli engeller yarattığına dikkat çekti. Can Baydarol, durumun Avrupa Birliği açısından denetlenemez bir hale geldiğini görüyoruz dedi.
Bu durum aslında Türkiye'de şöyle de bir etkiye yol açıyor. Türkiye'den yurt dışına gitmeye çalışan ve vize almaya çalışan vatandaşların durumu bir felaket. Yani şu anda konsoloslukların önünde yığılmalar olduğu anlaşılıyor. Öğrencilere kadar inen ve normal vatandaşların hayatını etkileyen bu durumun herhalde Avrupa Birliği açısından tam bir kontrolsüzlük ve denetlenemez bir hale geldiğinde buradan bu örnekten yola çıkarak anlatmak mümkündür.
Schengen uygulamasının yasa dışı göç nedeniyle ilk kez askıya alındığı Avrupa'da Macaristan'sa yeni bir döneme girdi. Sığınmacıları ülkeye sokmamak için Sırbistan sınırına dikenli tel çeken Macaristan, olağanüstü önlemleri yürürlüğe soktu. Sırbistan sınırından izinsiz girenleri geri gönderme veya yargılama kararı veren Macar hükümeti, bugünden itibaren iltica başvurularında hukuka uyulmasını şart koşuyor. Yeni düzenlemelere göre göçmenler resmi sınır geçişlerinde sığınma hakkı için başvuruda da bulunabilecek. Ancak bu göçmenler Sırbistan'dan geliyorsa ve orada başvuruları bulunmuyorsa 8 gün içinde sınır dışı edilecek. Avrupa başta olmak üzere dünya göçmen kriziyle mücadele ederken bir büyük tehlike de terör. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası toplumu jeopolitik hırsları ve çifte standart uygulamalarını bir kenara bırakmaya davet etti. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü zirvesinde konuşan Putin, çeşitli terör örgütlerini doğrudan ya da dolaylı olarak kullanarak konjonktürel hedeflere ulaşma çabalarına son verilmeli. Bazılarının hoşuna gitmeyen rejimleri değiştirme girişimleri sonlanmalı. Terörle mücadelede uluslararası toplumun güçlerini birleştirmeliyiz dedi. IŞİD'le mücadeleye de değinen Putin, IŞİD'in Mekke, Medine, Kudüs gibi kutsal kentlere yönelik planları olduğunu, Rusya ve Avrupa Birliği'ni de tehdit ettiğini vurguladı. Rus lider, IŞİD'in Rusya, AB, Ortak Asya ve Güneydoğu Asya'daki etkinliğinin artmasından endişe duyuyoruz diye konuştu. Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın geniş bir koalisyon çerçevesinde tüm tarafların çabalarının birleştirilmesini önerdiğini kaydederek, IŞİD'le mücadele için Suriye yönetimi, Kürtler ve diğer güçler çabalarını birleştirmeli ifadelerini kullandı. Rusya'nın Suriye Büyükelçisi Riyad Haddad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in IŞİD'le mücadele için Suriye'nin de yer aldığı yeni ve daha kapsamlı bir uluslararası koalisyon kurulmasını öngören planına Türkiye'nin hayır dediğini söyledi. Rus televizyon kanalı Rusya 24'de konuşan Büyükelçi Haddad, Şam hükümetinin Putin'in IŞİD planını desteklediğini ancak Türkiye ve Suudi Arabistan yönetimlerinin plana karşı çıktığını ifade etti. Rus lider Putin'in IŞİD'le mücadele planı, Kürt güçleri ve diğer bölge ülkelerinin yanı sıra Suriye ve Irak ordularının da dahil olduğu yeni bir uluslararası koalisyon oluşturulmasını öngörüyor. Ancak ABD ve Türkiye, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetiyle işbirliği yapılmasının mümkün olmadığını belirterek planı desteklemiyor. Türkiye'den de IŞİD'le mücadele ve yabancı savaşçılar konusunda açıklama geldi. Basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, IŞİD'le mücadele kapsamında bugüne kadar yaklaşık 20 bin kişinin ülkeye girişine yasak getirildiğini açıkladı. Kalın, yabancı savaşçılar konusunda batılı ülkelere de çağrıda bulundu.
DEAŞ'la mücadele kapsamında şu ana kadar yaklaşık 20 bin kişinin ülkeye girişine yasak getirilmiştir. Bunlar DEAŞ terör örgütüyle bir şekilde ilişkisi olduğundan şüphelenen şahıslardır. Yaklaşık 2000'i aşkın kişi sınır dışı edilmiştir. Yine Türkiye içerisinde yapılan operasyonlarda yaklaşık 500 kişi gözaltına alınmış. Bunların 165'i tutuklanmış ve bunlarla ilgili de hukuki süreçler şu anda devam etmektedir. DEAŞ terör örgütüyle mücadele sadece Türkiye'nin meselesi değildir. Herkesin üzerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Özellikle bu yabancı savaşçılar meselesi. Eğer bu yabancı savaşçıların DEAŞ'a katılmasını önlemek istiyorsak, ilgili ülkelerin, bu insanların geldiği ülkelerin, Avrupa ülkeleri, Kuzey Afrika ülkeleri, Amerika nereden geliyorlarsa bunların öncelikle o ilk çıkış noktalarında durdurulması gerekir. İkinci aşamada bu eğer temin edilememiş ve bir şekilde bu insanlar gitmişse onların mutlaka istihbarat bilgilerinin paylaşılması ve bu konuda Türk güvenlik birimlerinin bilgilendirilmesi gerekir ki biz DEAŞ'a karşı mücadelemizi etkin bir şekilde hep birlikte yürütelim.
ABD'nin IŞİD karşıtı koalisyon koordinatörü General John Allen, Suriye'de kalıcı bir çözüm için Devlet Başkanı Beşar Esad'ın gitmesi gerektiğini söyledi. BBC'nin sorularını yanıtlayan Allen, Suriye'deki istikrarsızlık Beşar Esad ve onun rejimi tarafından yaratıldı. Kendi halkına savaş açmayı tercih etti. Bu karar bugün karşı karşıya olduğumuz krizi doğurdu dedi. Suriye'deki mücadelenin sadece IŞİD'e karşı olmadığını ifade eden Allen, amacımız siyasi, diplomatik bir çözüm için zemin hazırlamak olmalı diye ekledi. ABD'li general, Suriyeli mültecilerin Avrupa'ya akınını ise yürek burkan bir tablo olarak yorumladı. Allen, mülteci krizini kökten çözmenin tek yolunun Suriye ve Irak'taki çatışmaları durdurmak olduğunu ifade etti. Değerli dinleyenler, Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama'ya kısa bir müzik arası veriyoruz. Ardından günün öne çıkan başlıklarını aktarmaya devam edeceğiz.
Oh,
Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama devam ediyor. İkinci bölüme Mescid-i Aksa'da 3 gündür yaşanan gerilimle başlayacağız. İsrail askerleri Filistinlilere müdahalesini sürdürüyor. Türkiye'dense İsrail ateşle oynuyor açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile görüştü. Birleşmiş Milletleri Kudüs'teki ihlallere karşı harekete geçmeye davet etti. Ekonomi gündeminde ise Fed'in faiz kararı, Türk akımında son durum ve Brezilya var. Türk akımından ilk gaz sevkiyatı ertelendi. Açıklama Gazprom Başkan Yardımcısı Alexander Medvedev'den geldi. ABD Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını Perşembe günü açıklayacak. Karar öncesi Goldman Sachs, Fed'i faiz artırmaya değil, para politikasını daha da gevşetmeye davet etti. Dünya Panorama'da ikinci bölüm başlıyor. Kudüs'te Mescid-i Aksa'daki gerilim devam ediyor. Yahudiler için yılbaşı kabul edilen Rosh Hashana tatili nedeniyle Aksa'ya yönelik yasak sürüyor. İsrail askerleri bu sabah 3 gündür Müslümanların ziyaret etmesi yasaklanan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek yasağa direnen Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermilerle müdahale etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail güvenlik güçlerinin Kudüs'te Mescid-i Aksa'daki ihlalleriyle ilgili olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'la telefonda görüştü. İsrail'in yaptıklarının kabul edilemeyeceğine vurgu yapan Erdoğan, Birleşmiş Milletleri Kudüs'teki ihlallere karşı harekete geçmeye çağırdı. Uluslararası toplumun İsrail'i Filistin devletini kabullenmeye zorlaması gerektiğine değinen Erdoğan, bunun bölgedeki istikrar açısından önemli olduğunu ifade etti. Yazılı bir açıklama yapan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'sa din özgürlüğünün önemine değindi. Ban, farklı dini inançlara sahip herkesin kutsal yerlere ulaşımının sağlanması gerektiğini kaydetti. ABD yönetimi de Mescid-i Aksa'daki gerilimden derin kaygı duyduğunu belirterek tüm şiddet eylemlerini kuvvetle kınıyoruz açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da gündeminde Mescid-i Aksa'da yaşananlar vardı. İsrail'in işgal politikalarına devam ettiğini belirten Kalın, Mescid-i Aksa'daki her ihlal ve işgal hareketi ateşle oynamaktır, İsrail şu anda ateşle oynuyor ifadelerini kullandı.
Bunun amacının ne olduğunu biliyoruz. Mescid-i Aksa'nın da belli bölümlerini zamansal ve mekansal olarak taksim etmeye çalışmaktadır İsrail yönetimi. Böylece oraya aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilerinin girmesini meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Böyle bir provokasyona gidilmesi, İsrail'in yerleşim ve işgal politikalarına devam etmesi mevcut İsrail yönetiminin barış konusundaki gerçek niyetini de açıkça ortaya koymaktadır. Burada şunun altını bir kez daha kalın çizgilerle çizmek isterim. Mescid-i Aksa'daki her ihlal ve işgal hareketi ateşle oynamaktır. İsrail şu anda ateşle oynuyor. Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemizdir. Bütün Müslümanların kutsal mekanıdır. Bu işgal ve ihlal politikalarını bir kez daha şiddetle kınıyor. Buradan da İsrail yönetimine açık bir çağrı yapıyoruz. Bu provokasyonları derhal durdursunlar. Mescid-i Aksa Müslümanlara ait kutsal bir mekandır. Onun kutsiyetini korumak herkesin görevidir.
ve Dünya Panorama ekonomi gündemiyle devam ediyor. Türk Akımı'ndan ilk gaz sevkiyatı ertelendi. Gazprom Başkan Yardımcısı Alexander Medvedev, Türk Akımı doğal gaz boru hattı üzerinden Aralık 2016'da yapılması planlanan ilk sevkiyatın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Medvedev, boru hattının inşa süreci planlandığı tarihte başlamadığı için ilk gaz sevkiyatının Aralık 2016'dan önce gerçekleşmesi söz konusu değil dedi. Türkiye ve Rusya seçim sonrası ortaya çıkan belirsizlik durumu nedeniyle Türk Akımı konusunda hala devletler arası bir anlaşma imzalayamadı. Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'de yeni hükümet kurulana kadar Türk Akımı anlaşmasının imzalanmasının beklenmediğini söylemişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboy'un da Türk Akımı projesinin akıbetinin 1 Kasım'dan sonra oluşacak yeni hükümet tarafından belirleneceğini açıklamıştı. Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği Başkanı Gürkan Kumbaroğlu, Rusya ile doğal gaz fiyatı görüşmelerindeki anlaşmazlığın Türk Akımı projesini olumsuz etkilememesi gerektiğini söyledi. Kumbaroğlu, eğer etkilerse Bulgaristan Rus gazının Avrupa'ya taşınmasında kendi rolünü tekrar canlandırmaya çalışacak, bu da Türkiye'nin gaz hub'ı olma vizyonunu çok olumsuz etkileyecek dedi. Kumbaroğlu, şu anda müzakerelerin dondurulduğunu hatırlatarak iki ülke arasındaki diyaloğun teknik ve üst seviyelerde geliştirilmesi gerektiğini belirtti. ABD Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını Perşembe günü açıklayacak. Karar öncesi Goldman Sachs, Fed'i faiz artırmaya değil para politikasını daha da gevşetmeye davet etti. Kurumun baş ekonomisti Jan Hatzius, ABD Merkez Bankası'nın para politikasını gevşetmeyi değerlendirmesinin yerinde olacağını söyledi. Bunu gerçekleştirmenin en kolay yolu Başkan Janet Yellen'ın faiz artırımını 2016'ya ötelemesi olur diyen baş ekonomist, Fed'in bu hafta faiz artırımı için Aralık ayına işaret etmesini beklediğini kaydetti. Fed'in Eylül ayı toplantısı kritik önemde. Bazı analistler Fed'in faiz artırımını erteleyeceğini öngörüyor. Ancak Fed'in faize sembolik bir artışa gidebileceğini düşünenler de var. Brezilya, bütçe dengesini sağlamaya yönelik yeni tedbirler aldı. Brezilya hükümeti, vergi artışları ve harcama kesintilerinden oluşan yaklaşık 17 milyar dolarlık önlem paketi açıkladı. Paketin yasalaşması için kongreden onay alması gerekiyor. Ancak kongrenin alt kanadının vergi artışlarının önünü kesebileceği belirtiliyor. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama'yı dinlediniz. Yarın yine günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle olacağız. Kulağınız haberin sesi RSFM'de olsun.
Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama sona erdi.